Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Behman 1399, Hicri Kameri 1 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 13 Şubat 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Bahreyn gelişmeleri konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, 39. Uluslararası Fecr Film Festivali, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve yaşam anahtarlarını dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sınır kapılarının sıkı kontrolüne vurgu yaptı. Covid-19 salgında İran'da son 24 saatte 74 kişi daha yaşamını yitirdi. Afganistan'ın İran sınır kapısında korkunç patlama meydana geldi. İran ve Gürcistan arasında bilim ve eğitim işbirliğine vurgu yapıldı. Ve Nijerya'da kaçırılan Türk gemiciler Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine götürüldü. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin sınır kapılarında özellikle mutasyonlu virüse bulaşan ülkelerden gelenlerin daha sıkı bir şekilde kontrol edilmelerine vurgu yaptı. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, sağlık protokollerine tam olarak uymak, koronavirüs salgınını aşmanın tek yolu olduğunu belirterek, yetkililerden mutasyonlu virüsün yurda girmesini engellemek için daha titiz ve hassas davranmalarını istedi. Ruhani buna göre yurt dışından gelen yolcuların test ve karantina aşamalarına titizlikle uyulmasına vurgu yaptı. Mutasyonlu virüsten etkilenenlerin erken teşhisi zaruri bir mesele olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, herkes salgının 4. dalgasını önlemek için el ele vermesi ve bu muhtemel dalganın vatandaşların sağlığını ve geçimini etkilemesini engel olması gerektiğini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşarak İran'da koronavirüsten iyileşen vatandaş sayısının 1.291.000'e ulaştığını bildirdi. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 7.120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Dari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.883'e, vaka sayısının da 1.510.873'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.720'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.291.726'ya ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada ise korona vaka sayısı 108 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2.395.000'i geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Afganistan'ın İslam Kale sınır kapısında bir gaz tankerinde meydana gelen patlamada yaralananlara yardım için hazır olduğunu ve bunun için önlem aldığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın İran sınırında yer alan İslam Kale sınır kapısında meydana gelen patlamanın geniş çaplı yangına yol açtığına işaretle, Afganistan'ın İranlı yetkililerle temas kurarak İran'dan yardım istediğini kaydetti. Yapılan temasların ardından İran tarafının hemen harekete geçtiğini ve gereken koordinasyonun sağlandığını belirten sözcü, yangından kaçan araçlar, tırlar ve insanlar için İran sınırlarının açık tutulduğunu söyledi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin olayın olası yaralılar için gereken tedbirleri aldığını ifade etti. Sözcü, iki ülke yetkililerinin çaba ve yardımlarıyla bir an evvel yangının kontrol altına alınmasını temenni etti. Bugün öğle saatlerinde Afganistan'ın İslam Kale sınır kapısında gaz tankerinde patlama meydana geldi. Olayın ardından yakıt taşıyan onlarca tankerde yangın çıktı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, 3 Avrupa ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ilgili yayınladıkları bildiriye karşın kendilerinin kapsamlı ortak eylem planı COEP'in 36. maddesini ve İran'ın yazdığı birçok mektubu okumalarını tavsiye etti. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acaba COEP'in 36. maddesini okudunuz mu? COEP'in 3 Avrupalı ortağı anlaşmanın 36. maddesi ve bu temelde olan İran'ın mektuplarını okudular mı? Hangi mantığa göre İran, Amerika'nın COEP'ten ayrıldıktan bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir? 3 Avrupa ülkesi sorumluluklarını yerine getirmek için neler yapmışlardır?" sorularını yöneltti. Avrupa Birliği Turkası tarafından yapılan açıklamada İran'ın metal uranyumdan dolayı kaygılı oldukları belirtilmişti. Bildiği gibi Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarına dair taahhütte bulunan Avrupa ülkeleri, uygulamada Amerika'nın siyasetlerinin takipçisi olmuşlar ve taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmemişlerdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirmesinde Khamenei.ir web sitesinde açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haber dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Khamenei.ir web sitesine verdiği demeçte nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi. Irakçı, Amerika'nın anlaşmaya geri dönüşü hakkında bizim için onların anlaşmaya dönmesi yaptırımların kaldırılmasına yol açtığı zaman anlam taşıyor. İlk önce Amerika yönetimi uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması lazım. Yaptırımlar kalkmadıkça nükleer anlaşmanın hiçbir değeri yok dedi. Irakçı sözlerine şöyle devam etti. Doğrulama için yaptırımların kaldırılmasının etkisinin pratikte görülmesi gerekiyor. Bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasının etkisidir. Yoksa yaptırımların kaldırılması kağıt üzerinde bir imzadır. Ancak yaptırımların kaldırılmasının etkisi sahada gerçekleşmelidir. Amerika'nın izlediği yaptırım politikasını eleştiren Irakçı, Amerikalıların yaptırım uygulamaya bağımlı olduğu bir gerçektir. Yaptırımlar küresel ilişkilerde onlar için ana malzeme haline gelmiştir. Sadece İran'a değil başkalarına da yaptırım yapıyorlar. Amerika dış politikasında hedeflerine ulaşmak için bu aracı kullanıyor ve kolayca kaybetmez. Nükleer anlaşmaya göre Amerikalılar yaptırımların çoğunu kaldıracağını kabul etti. Ancak pratikte İran'ın anlaşmadan yararlanmasını önlemek için bir dizi sabotaj başlattı. Bu Obama döneminde bile oldu, ifadelerinde bulundu. Irakçı, İran'ın attığı nükleer adımlarına dair şunları kaydetti. Nükleer anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerin azaltılmasıyla ilgili atılan adımlar milli çıkarlara uygun olarak yapılmıştır. Amerika'nın anlaşmadan geri çekilip yeniden yaptırım uygulamasından sonra bir yıl bekledik ve diğer taraflara anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmeleri için süre tanıdık. Fakat başarısız kaldılar. İranlı yetkili, nükleer anlaşmadaki zararımız ciddi bir mesele olarak kalacak. İslam devrimi lideri müzakereler konusunda hiçbir zaman iyimser olmadı. Her durumda haklı olduğu ortaya çıktı diye konuştu. Amerika'nın eski başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. OPEC'in yeni raporuna göre İran'ın ham petrol üretimi Ocak ayında önceki aya kıyasla 62 bin varil arttı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in Şubat ayında yayınladığı rapor, İran Ocak ayında günlük bazında 2 milyon 84 bin varil ham petrol ürettiğini gösteriyor. İran geçen sene günlük bazında ortalama olarak 1 milyon 985 bin varil ve 2019 yılında da 2 milyon 356 bin varil ham petrol üretti. OPEC'in yeni raporuna göre örgütün 13 üyesi Ocak ayında toplam 25 milyon 496 bin varil petrol üretti. Suudi Arabistan, OPEC üyeleri arasında 89 bin varil artışla Ocak ayında en fazla petrol üreten OPEC üyesi oldu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi, Irak parlamentosunun Amerika askerlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin kararının hükümet tarafından uygulanması gerektiğini belirtti. Mescidi video konferans aracılığıyla düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada Amerikalıların Irak'taki asker sayısını ciddi şekilde azalttığını ve Aynel Esed ve Harir ülselerindeki askerlerini topladıklarına işaretle Amerikalılar Irak'tan çekilmemek için çalıştıklarını kaydetti. Irak hükümetinin Amerikalılar ile Amerikan askerlerinin çekilmesi için bir takvim oluşturma üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Mescidi, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin gerçekleşeceğini belirtti. İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Irak ziyareti hakkında ise Büyükelçi, Şehit Süleymani suikastı ile ilgili hukuki konularda iki ülke tarafından bir komite kurulduğunu söyledi. Mescidi ayrıca İran ile Irak münasebetlerinin gelişmekte olduğunu ve iki ülkenin yıllık ticaret hacminin 12 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.
İran'ın Tiflis Büyükelçisi ve Gürcistan Bilim, Kültür ve Spor Bakanı iki ülkenin bilim ve eğitim alanında işbirliğine vurgu yaptılar. İran'ın Tiflis Büyükelçisi Ekber Kasımi, Gürcistan Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mihail Çehenkli ile yaptığı görüşmede İranlıların eğitim ve bilim ihtiyaçlarının her geçen gün artmasına işaretle iki ülkenin bilim merkezleri ve üniversitelerinden mezun olanların belgelerinin denkleştirilmesine vurgu yaptı. Gürcü Bakan da İran'ın stratejik konumu ve iki ülkenin münasebetlerinin önemine işaretle Tiflis'in her daim iki millet arasında eğitimsel ve akademik prosedürleri güçlendirilmesi için yapıcı yaklaşıma önem verdiğini söyledi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürüldü. Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırıldı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulu Eren, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ekibi ve Büyükelçilik yetkilileri 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdüler. Büyükelçi Ulu Eren 26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık ifadesini kullandı. Ulu Eren mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını umut ettiğini söyledi. Serbest bırakılanlardan Mesut Meral sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek her şey yolunda Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim kesinlikle üzülmesinler en yakın zamanda ülkemize döneceğiz diye konuştu. Türk gemiciler Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara'nın terör listesinde yer alan PKK-KCK, PYD-YPG lehine faaliyetlerde bulundukları belirlenen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 9'u yakalandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye vatandaşı 10 zanlının PKK-KCK lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. PKK-KCK, YPG'nin Ankara'daki faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik istihbarat ve temşube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda zanlıların geçmiş dönemde Suriye'de PYD-YPG adına kuryelik ve işbirlikçilik yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile yaşanan gerilimi ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Akar, S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayi Başkanlığı, Patriot tedariki konusunda Amerika ile temasta dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Akar, Amerika ile yaşanan S-400 gerilimini de değerlendirdi. S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayi Başkanlığı, Patriot tedariki konusunda Amerika ile temasta diyen Akar şöyle devam etti. Avrupa ile SAMP-T süreci ilerliyor. Fakat Amerikalılar S-400 varsa gerisi yok anlayışındalar. Çok katı tutum sergiliyorlar. Bu konuyu medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim şu, S-400 bir savunma sistemi. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda lüzum üzerine ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız. S-400 meselesinin Amerika ile aralarındaki konulardan sadece biri olduğunu vurgulayan Akar, öncelikli sorunun YPG ile ilgili olduğunu şöyle kaydetti. S-400 Amerika ile aramızdaki konulardan sadece biri. Öncelikli sorunumuz YPG terör örgütü. Onlar terör örgütüne Kürtler diyor. Terörü Kürt meselesi gibi algılamaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1,5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var. Dünyanın bunu görmesi lazım. 2016'dan bu yana Amerika ve müttefiklerimiz bu gerçeği anlamak istemedi. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim protokollerle rağmen Ruslar da Amerikalılar da YPG'yi bölgeden çıkarmadı. Keza silahlar da toplanmadı.
Bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Haberi kişisel Twitter hesabından duyuran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir ağabeyimiz, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş rahmeti rahmana kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum, başımız sağ olsun dedi. Topbaş bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi görüyordu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel Twitter hesabında Dar-ı Bekâ'yı yürüyen Kadir Topbaş Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun paylaşımında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise İstanbul'umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş'ı kaybettik. Merhum Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerine yer verdi.
Samira Harekat Komutanlığı bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 21 teröristin öldüğünü duyurdu. Samira Harekat Komutanı Cebar Dereci bu bağlamda yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD unsurlarının Eddor ilçesinin güneyinde federal polise ait bir güvenlik kontrol noktası yakınlarında infilak ettirmek istedikleri bombalı araç belirlenen hedefe ulaşmadan önce patladığını bildirdi. Komutan Dereci, intihar eylemcisinin kendi sığınaklarından çıkmadan önce arkadaşlarıyla vedalaşmak için kornaya bastığını, fakat kornanın ise bombanın düzenine bağlı olduğunu unuttuğunu, patlama sonucu 21 IŞİD teröristi öldüğünü açıkladı. Barda Irak Haçlı Şabi güçleri Samira'nın güneyinde IŞİD teröristlerine karşı geniş çaplı operasyon başlattı.
Türkiye destekli silahlı unsurların konuşlandığı Halep kırsalının kuzeydoğusunda yer alan El Ra'i beldesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu birkaç sivil şehit ve yaralı düştü. Yerel kaynaklar Sana muhabirini Halep kırsalının kuzeydoğusuna yer alan El Bab bölgesine, tabi El Ra'i beldesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucunda birkaç sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığını belirtti. Kaynaklar patlamanın maddi hasarlara yol açtığına da işaret ettiler. Patlamayı üstlenen herhangi bir grup ve şahıs olmadı. Türkiye'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentlerde zaman zaman bombalı saldırılar yaşanıyor. Suriye yönetimi Amerikan ve Türk askerlerinin kendi topraklarını terk etmesini istiyor.
Bahreyn'de insan hakları bir sivil toplum kuruluşu, ülkede Şubat devriminin 10. yıl dönümünde gözaltı ve tutuklamaların arttığını duyurdu. El Alem televizyon kanalının haberine göre Bahreyn Hukuk ve Demokrasi Kuruluşu, BIRD, dün yaptığı açıklamada devrimin 10. yıl dönümü arifesinde ülkede en az 18 bin yetişkin insan ve 11 çocuğun tutuklandığını duyurdu. Açıklamada bu çocukların çoğunun bir hafta boyunca tutuklu bulunduğu, bu gibi eylemlerden amacın Bahreyn devriminin 10. yılında halk gösterilerini engellemek olduğunu kaydetti. Öte yandan Bahreyn'in muhtelif noktalarına 14 Şubat devrimi yıl dönümü öncesinde güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi. Uluslararası Af Örgütü de yaptığı açıklamada Bahreyn devrimi üzerinden 10 sene geçmesine rağmen sistematik ve siyasi zulmün arttığını, bunun pratikte her türlü barışçıl girişim ve ifade özgürlüğü yolunu kapattığını duyurdu. Bahreyn'de halk hareketleri 14 Şubat 2011'de Ali Halife rejimine karşı başladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Senato'da zil yargılaması devam eden eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın avukatları, görevi sona ermiş bir başkanın azil sistemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını savundu. Senato'da 6 Ocak'taki kongre baskını dolayısıyla azil yargılaması süren eski Amerikan Başkanı Trump'ın avukatları, yargılamanın demokratların siyasi intikamı olduğunu ve görevi sona ermiş bir başkan azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını savundu. Kongre baskındaki rolü nedeniyle demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senato'daki yargılanmasında 4. gün başladı. Trump'ın avukatlarının gün boyunca sürmesi beklenen sunumlarına şu ana kadar yargılamanın anayasal olmadığına ilişkin tezler damga vurdu. Trump'ın avukatlarından Michel Van der Ven açılış konuşmasında anayasa açıkça görevdeki başkanın azline ilişkin süreçten bahsederken, biz bugün demokratların siyasi intikam hırsı nedeniyle sivil bir kişiyi azil istemiyle yargılıyoruz. Bu açıkça anayasal olmayan bir davadır ve reddedilmelidir ifadelerini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Yemen Savaşı'nın yeni bir aşamaya girmeye belirtileriyle ilgili. Görünüşe göre Suudi Koalisyonu, Yemen'e yönelik savaşı yeni bir aşamaya girmiştir. Suudi Koalisyon 26 Mart 2015 tarihinde Yemen'e karşı savaşını başlattı. Savaşın başlıca sebebi Ali Suud'un Yemen'in güç yapısında Ensarullah konumunun güçlenme sürecinden duyduğu rahatsızlıktı. Aslında Ensarullah bu ülkede halkın gerçek demokrasi oluşturma taleplerinin desteğine sahiptir. Fakat Suud rejiminin özü ve kimliği demokrasi ve halkçı hükümetin oluşması ile çelişmektedir. Bu yüzden Yemen'e karşı illegal savaşı bu ülkede Ensarullah hareketini devre dışı bırakmak hedefiyle başlattı. Gelecek miladi ayda, yani Mart 2011'de bu savaş 7. yılına başlayacaktır. Yemen Savaşı'nın 6. yılının bitmesi eşiğinde yaşanan gelişmeler savaşın yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Arabistan ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti arasındaki çatışmalar halen olduğu gibi devam ediyor. Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, ülke hava savunma sisteminin saldırgan koalisyona ait Çin yapımı CH-4 İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. Söz konusu İHA, Yemen hava sahasında Mağrib ilinin Medgal bölgesinde karadan havaya füze ile hedef alınarak düşürüldü. Aynı zamanda Suudi koalisyonda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ordusunun ilerlemesine tanık olurken, Mağrib ilinde sadece Sarvah ilçesini 25 kez bombaladı. Bu arada Yemen Halk Komiteleri ve ordusu da Suudi Arabistan'a karşı saldırılarına devam ediyor. Tuğgeneral Yahya Seri Perşembe akşamı Twitter sayfasında Suudi Arabistan'da Melik Halid Hava Üssü'ne füze saldırısını doğrularken, füze birliklerinin daha tanıtılmayan bir balistik füzeyi Hamis Meşit'te doğru fırlattığını ve Melik Halid Hava Üssü'nü hedef aldığını, füzenin hedefe tam isabet ettiğini yazdı. Yahya Seri Perşembe akşamı füze operasyonlarının hedefi bağlamında söz konusu üssün füzeyle hedef alınması amacı ülkeleri Yemen'in saldırganlar tarafından kuşatılması ve hava ve kara saldırılarının yoğunlaşmasına ve devam etmesine karşılık misilleme olduğunu duyurdu. Benzer olaylar gerçi son 6 yılda defalarca tekrarlandı. Fakat şimdi bu durumun arkasında belirli hedefler yatıyor. Amerika'da Joe Biden başkanlığındaki yönetim Yemen Savaşı'nın durmasını ve Suudi koalisyona desteklerin kesilmesini istedi. Fakat Riyad hükümeti saldırıları sürdürmekle aslında yenilgi konumda olmadığını mesajını aktarmaya çalışıyor. Diğer yandan Yemen Halk Komiteleri ve ordusu Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürmek ve savaşın devam etmesinin Riyad'ın yararına olmayacağını, savaşın durması için her türlü öneriyi olumlu karşılaması gerektiği mesajını vermeye çalışıyor. Aslında Amerika'da Biden hükümetinin Yemen Savaşı'nı sonlandırma kararının insanlık duygularından kaynaklanmadığı, daha çok bu savaşın şimdiye kadar hiçbir getirisi olmadığı, devam etmesinin sadece Yemen altyapılarının daha çok tahrip edilmesi ve Amerika'nın yenilgi ağırlığını daha da arttıracağı bilincine varmasından kaynaklandığını unutmamak gerekir. Bu savaşta Amerika her zaman Suudi koalisyondan yana oldu. Diğer yandan Beyaz Saray yeni yönetimi Yemen Savaşı'nı sonlandırmakla dünyada kendi çehresini onarmak için kullandığı da bir gerçektir. Tabii ki Joe Biden ve yönetiminin ilan ettiği siyasetlerini pratikte gerçekleştirebileceği veya gerçekleştiremeyebileceği de bekleyip görmek gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Sudan'da huzursuzlukların devam etmesi etrafında. Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanan siyasi krizden yaklaşık 2 yıl geçerken, bu ülke hala birçok siyasi, güvenlik ve ekonomik kriz ile karşı karşıya bulunmakta. Bu durumun devam etmesi bir kez daha Sudan vatandaşlarını sokaklara çekti. Öyle ki son günlerde Sudan'ın birçok kenti halkın geçici hükümeti ve çalışmalarına karşı protesto gösterilerine sahne oldu. Sudan halkının itirazları 19 Eylül 2018'de ve ekmek ve yakıt fiyatlarının artmasına itiraz bahanesiyle başladı ve Ömer El-Beşir'in görevden çekilmesiyle ülkede hükümete askeriye el koydu. Fakat halk itirazlarının devam etmesi nedeniyle askerler iktidarı bölüşmeyi kabul ettiler ve geçiş hükümeti de Ağustos 2019'da ülkenin siyasi ve ekonomik şartlarının iyileşmesi ve seçimlerin düzenlenmesi için ortamın oluşturulması hedefiyle kuruldu. Şimdi geçiş hükümetinin kurulmasından yaklaşık 1,5 sene geçerken bir kez daha ülke halkın protesto gösterilerine sahne oluyor. Aslında Sudan'da geçiş hükümeti ekonomi ve siyasi alanlarda başarılı bir performans sergileyememiştir. Ekonomik sorunlar bu ülkede hala devam ederken yoksulluk ve işsizlik de yayılmıştır. Öyle ki bu ülkedeki itirazların bahanesi enflasyonun logaritmik olarak artması, temel maddelerin eksikliğinin sürmesi, yakıt ve ekmek fiyatlarının artmasıdır. Aslında Sudanlı vatandaşlar ülkedeki siyasi değişiklikle yaşadıkları ekonomik sorunların bir nebze olsun giderilmesini umut ediyorlardı. Fakat şimdiye kadar en ufak bir değişiklik bile olmadı. Aslında Sudan geçici hükümeti ülkede ekonomik altyapıları onarmak ve yapılandırmak yerine daha çok yabancı ülkelerden mali destekler almaya odaklanmıştır. Nitekim Amerika'dan alacağı finans desteği karşısında Siyonist rejim ile İbrahim Anlaşması olarak bilinen normalleşme anlaşmasını imzaladı. Fakat atılan imzalara rağmen bu ülkeye herhangi bir maddi yardım yapılmazken üstelik ülkedeki siyasi anlaşmazlıklar daha da yoğunlaştı. Nitekim Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih, Amerika'nın İsrail rejimiyle normalleşme anlaşmasına karşılık Sudan adını terörizm listesinden çıkaracağı vaadinde bulunduğuna işaretle, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin müzakereci taraflara barış ve huzur getireceğine dair iddiasının bir kuruntu olduğunu söyledi. Hartum geçici hükümetin bilançosu vatandaşların öfkesini daha da artırdı. Onlar yaşam şartlarının iyileşmesi ve diktatörlüğün devrilmesiyle siyaset sisteminde köklü değişiklik amaçlayanlar şimdi geçici hükümetin performansından umutsuz ve yorgun düşmüştür. Nitekim bazıları hatta geçici hükümetin inkılaplarının ülkelerini yok ettiğini düşünüyorlar. Geçici yönetim son bir haftada halkın itirazlarını yatıştırmak için kabineyi feshederek yeni bir kabine kurdu ve şartların iyileşme vaadinde bulundu. Diğer yandan devrilen El-Beşir hükümeti ve feshedilen Milli Kongre'den bazı yetkilileri ayrıca Ömer El-Beşir yardımcısını tutukladı ve bu kesim halkı kışkırtmak, altyapıları yıkmak, pazarları yağmalamak ve yakmakla suçlanıyorlar. Sudan'da 7 eyalette de olağanüstü hal ilan edildi. Hartum yönetimi halkın itirazlarını yönetmek ve kendini de yöneltilen suçlamalardan aklamaya temizlemeye çalışıyor. Fakat yapılan girişimlerle halkın ekonomik ve ülkenin siyasi şartlarında bir gelişmenin yaşanması ile sonuçlanmadığı takdirde ülkenin gelecek vizyonunun hiç de hoş olmayacağı görülüyor. Uluslararası meseleler uzmanlarından Seyit Kasım Zakiri'ye göre Sudan, Afrika boynuzunda yeni güvensizlik, kargaşa ve kaosun noktasıdır. Bu yüzden Sudan'ı halen Somali ve Yemen şartları bekliyor. Görünüşe göre Hamdok hükümeti batıya güvenmekle Sudan inkılabının ülkülerini gerçekleştirmek için fırsatı kaçırmış bulunuyor ve hatasını telafi etmek için kısa bir süresi bulunmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı ayaklanmasının 10. yıl dönümünün arifesinde protesto hareketlerinin bastırılması ve halka yönelik şiddet artmış bulunuyor değerli dinleyiciler. Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı ayaklanması 14 Şubat 2011 tarihinde başladı. Bu ayaklanma Arap dünyasındaki diğer gelişmelerden, hatta Tunus'ta Zeynul Abidin Bin Ali'nin ve Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden önemli ölçüde farklıydı. Uzmanlara göre aradaki bu fark Bahreyn halkının ayaklanmasının Suudi Arabistan sınırı yakınlarında meydana gelmesi ve Arap karşıtı devrimlerinin ana lideri olan Suudi Arabistan'ın paniğe kapılmasıydı. Biz bu Bahreyn Kıyamı ile ilgili bugünkü sohbetimizde analizler sizlerle paylaşıyoruz. 10. yıl dönümünde Ali Halife rejiminin baskıları ve ülke içindeki olayları kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Siyasi analiz ve Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçan Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyicilere. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Abbas Hocam. Şimdi Bahreyn Kıyamı ile ilgili bu kıyamın yıl dönümünde özellikle her yıl Ali Halife rejimi tarafından halka karşı bir takım şiddet ve baskı uygulanmaktadır. Halk her sene bu kıyam için sokaklara ve caddelere dökülüp kendi itirazını ve öfkesini Ali Halife rejiminin siyasetlerine karşı bildiriyor. Siz bu yaşanan 10 yıl içerisindeki gelişmeleri Bahreyn içinde nasıl buluyorsunuz? Tabii Suudi Arabistan'ın da etkisini burada göz önünde bulunduracak olursak nasıl bir analiz yaparsınız efendim?
Valla bu bahar dediğimiz işte Kuzey Afrika'dan olarak Orta Doğu'daki bütün birçok toplumsal hareketlilik diyebilirsek bunlarda çoğunlukla atıklatı halkın da aleyhine dönüşen olaylarda bir tek olumlu gelişme belki yaşansaydı Bahreyn'de yaşanacaktı ama Bahreyn'in özel konumu var. Jeopolitik ve stratejik dönemi konumundan dolayı bunun mümkün değildi. Yani Bahreyn halkının %75-80'i bu işe iştirak etti ama %95'li iştirakette bunun başarıya ulaşmasının önünde en büyük engeller vardı. Bunun iki sebebi var. Yani iki önemli sebebi var bence. Birincisi bunların böyle toplumsal hareketlerin domino etkisi yaratması. Orada biliyorsunuz şu hemen yanı başımızda çok yakın gidilen mesafe. Katar var, Birleşik Arap Emirlikler var, Suudi Arabistan var, Kuveyt var ve diğerleri var. Yani orada herhangi bir rejim değişikliği mutlaka o bilgileri tetikleyecekti. Yani yandaki Suudlar veya başkaları da diyebilirlerdi. Bu bir. İkinci, bunun yanı sıra Bahreyn biliyorsunuz kilometre kare bakımına bakıldığımızda dünyanın Amerikan askerlerinin bulunduğu en büyük ülkedir ya da adadır. Çünkü biliyorsunuz Paytaş Köprüsü'yle 1973'lerde Suudi Arabistan ana parçasına bağlanmış bir ada konumundadır Bahreyn adası. Bu nedenle dolayı orada Amerikan askerinin bulunması için birinde 15 binden fazla Amerikan askeri var ve Amerikan'da da bir çöpözdeki en büyük askeri güçlerinden birisi de orada var. Katar'da var, Zahran'da var, Sıcaklıstan'da. Bu nedenle dolayı orada kesinlikle böyle bir hareketlilik yani vuku bulduktan sonra eğer devrim gerçekleşseydi tabii ki o üst kapanacaktı ve Amerikalılardan çıkıp gitmek zorunda kalacaklardı. Bu da önemli bir şeydi. Bu iki tane göz önünde bulundurduğumuz handikapı Bahreyn'de böyle bir şeye izin verilmesi mümkün görülmüyordu. Neyse ki şiddetle bu işe bastırıldı. Hatta biliyorsunuz ki Bahreyn kendisinin güvenlik güçleri yetersiz kalınca Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel birlikler sevk edildi oraya ve özel birlikler orada deyim yerinde kıpırdayan her şeyi vurdular, ateş ettiler ve hapse attılar. Bu nedenle de Bahreyn devrimi akim kaldı veya diyelim ki yargıda bu şekilde durmuş vaziyettedir.
Doğrudur. Bahreyn halkının Siyonist rejimle resmi olarak diplomatik ilişkiler kuran Ali Halife'ye karşı ayaklanmanın 10. yıl dönümünü idrak ediyorlar. Bu meselede Bahreyn halkının hiç hoşuna gitmiyor Abbas Hocam. İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine de itirazları var. Aslında itiraz derken öfkeli pankartlar falan açıyorlar. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir katkı yapıyor bu itirazlar acaba?
Şunu şöyle düşünmek gerekiyor. Bahreyn hükümeti halktan kopuk bir hükümettir. Diğer köfet ülkelerinde olduğu gibi. Bahreyn hükümetinin şurada meselesi şudur. Bunlar nasıl olsa cızlı kapaklı Siyonist rejimle birçok ilişkileri vardı. Daha doğrusu Amerika'nın bunların hepsi küçük küçük bir eyalet bile sayılmaz. Armenistan'ın ilçesi gibidirler. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, o köfezdeki ülkeler hepsi hatta Ürdün Krallığı falan böyledirler. Şimdi bundan sonra eminim Bahreyn küçük bir ülke ama nihayetinde kendi sapında bir istihbarat örgütü var, güvenlik kuvvetleri var, polis gücü var, hapishanede birlikleri var, sorgu takımları var. Bundan sonra doğrudan doğruya biz yakında elenileşir daha şimdi çıkmadı ama muhtemelen sorgu yöntemlerinde falan biliyorsunuz Siyonist rejim bunun kitabını yazmış deyim yerindeyse yani bu bağlamda senelerden beri Filistin direnişini yok etme için bir sürü yöntem oluşturmuşlardır. Bu yöntemler bundan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Katar'da ve diğerlerinde uygulanmaya başlanacaktır. Siyonistler yani tecrübelerini aktaracaklar, bilgi birikimlerini, nasıl bir devrimci hareket bastırılır, nasıl bir direniş hareketi bastırılır, olan liderler nasıl sorgulanır veya yakalanır. Bu nedenden de bunu konuşacak olursak, bundan sonra özellikle Siyonist rejimde Körfez ülkeleri arasındaki işbirliği güvenlik alanında çok gelişecektir. Bunun da hedefi budur dediğim gibi. Bana göre burada Siyonist rejim Amerika'nın vekalet savaşını yürütecek oradaki herhangi bir harekete yönelik. Özellikle bu konuda casusluk olaylar falan çok gelişmiş vaziyette olacaktır. Yani birisinin orada bir Amerikan üstüne herhangi bir saldırı girişimi demeyeyim, protesto eylemi bile bundan sonra Siyonist istihbarat vesilesiyle Bahreyn güvenlik güçlerine verilecektir. Nitekim dediğim gibi bundan önce bile Bahreyn o halkla işte Murvarit galiba, Murvarit dediğimiz meydanda toplanan insanlara karşı Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi komandoları devreye girdiler ve acımasız zorda insanları yok etmeye çalıştılar. Bundan dolayı bunda üçüncü bir ortak olarak da Siyonist rejiminin ya da oradan veya perde arkasından şeyini göreceğiz.
Son soru olarak, evet. Doğru. Son soru olarak Abbas Hocam, şimdi Bahreyn'de Suudi Arabistan'ın bu protestolara müdahale etmesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani başka bir ülkenin içinde Suudi Arabistan'ın böyle şiddet olaylarına imza atması nasıl izah edilebilir acaba?
Bunu tabi mutlaka Körfez İşbirliği Örgütü, 1983'te kurulan Körfez İşbirliği Örgütü çerçevesinde yapıyorlar. Yani kendi güvenliklerini. Ama mesele şudur. Orada bakın bir Ensarullah hareketi çıktı. Ensarullah hareketinin Yemen'deki olayları Suudi Arabistan'ın doğrudan doğru güvenliğini tehdit etmeye başladı. Bakınız oradan atılan füzeler var. Ensarullah'ın füzeleri bazen Aramco tesislerinde petrol ihracatının üretimini durdurmaya kadar oluyor ve çok büyük yankılar bulunuyor. Hemen sınır yar başında bunları da çok gördük. Ensarullah savaşçıları Suudi Arabistan'ın oradaki yakındaki askeri kışlalarına, garnizonlarına gelip Suud komutanlarını, Suud güvenlik güçlerini esir aldılar. Bu nedenle dolayı Suudi Arabistan etrafında böyle bir yangının çıkmasına izin vermeyecektir. Çünkü kendilerine ulaşacaktır. Bu sebepten dolayı Yemen'de baş edemiyor ve kaç yıldır bu kadar yıprandı, hatta çok bu konuda hasara maruz kaldı. Bunun sebebi, bunun da dışında orada etrafında Bahreyn'de de böyle bir şey izin vermeyeceklerini ve her ne pahasına olsun Bahreyn direnişini söndürmeye veya ellerinden geldiyse duraklatmaya çabalık göstereceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleri içinde aynı şeyler söz konusu. Yani yanlarında, etraflarında herhangi bir direniş gücünün vuku bulmasını veya güçlenmesini hazmetmezler, benimsemezler, kabullenmezler ve dediğim gibi şu anda görüyoruz Yemen'de yaşanan insani durumun tamamen sorumlusu Suudi ve müttefikler olduğunu da herkes biliyor.
Doğru. Hocam vakti aradığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerine buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karasu hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Ali Halife rejiminin 14 Şubat ayaklanmasının 10. yıl dönümü arifesinde protestoculara yönelik baskılarını arttırması ve Bahreyn gelişmeleriyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen Büyük Peygamber 16 tatbikatının belirlenen hedefleri başarılı şekilde gerçekleştirerek tamamlaması, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin Şehit Fahrizade suikast cinayeti failleri ve amirlerinin cezalandırılacaklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran'da koronavirüse karşı vatandaşların aşılanmasıyla ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Sağlık Bakanlığı gelecek bir yıl zarfında 60 milyon İran vatandaşının korona aşısı olacağını bildirdi. İran aşı programının amacı ilk aşamada ölümlerin azaltılması, ikinci aşamada ise koronavirüsün bulaş zincirinin kesilmesidir. Programa göre İran halkının en az %70'ini oluşturan 60 milyon aşı olacak ve bunun için 120 milyon aşı kullanılacaktır. Programa göre her ay 10 milyon doz aşı kullanılacak ve her ay yaklaşık 5 milyon kişi aşılanacaktır. Her gün yaklaşık 500 bin kişinin aşı olması hesaplanan programa göre ilk aşamada tıp alanında çalışanlar aşı olacak, huzur evlerinde yaşayan yaşlılar, engelliler ilk aşamada aşı olacak kişiler arasındadır. Mart ayı sonuna kadar 1 milyon 300 bin kişinin aşı olması bekleniyor. İkinci fazda 65 yaş üstü sırası ile 85, 80, 75, 70 ve 65 yaş üstü olan kişilerle 16-64 yaş arasında olan ve ciddi bir hastalığı olan kişiler Mart ile Haziran ayları arasında aşı olacak. Üçüncü faz Temmuz ile Aralık arasında 2 milyondan fazla nüfusa sahip bölgelerde yaşayanlar ile 55 ile 64 yaş arasında olan kişiler aşılanacak. Bu aşamada 12 milyon kişinin aşılanması beklenmektedir. Dördüncü aşamada ise daha önce aşı olmayanların tamamı aşı olacak. İkinci aşamanın sonunda ve 13.13 milyon kişinin aşılanması ile ölüm sayılarında azalma hedefi gerçekleşmesi öngörülmekte. Üçüncü aşamanın tamamlanması ile hastalığın büyük oranda ülkede kontrol altına alınması ve normal hayata dönülmesi tahmin ediliyor.
İttilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın Barcam nükleer anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini vurgulaması, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olan 8 Nisan 2021 tarihinde 50 kazanımı tanıtacaklarını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran özel ekonomik bölgelerinden gerçekleşen ihracat hakkında bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler yetkililerinden Muhammed Rıza Hazremeniş 9 aylık dönemde bu bölgelerinden 4 milyar dolar değerinde çeşitli ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Hazremeniş, İran serbest bölgelerinden bu dönem içinde ambargolar ve koronaya rağmen 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiğini belirtti. Hazremeniş, bu bölgelerde 9 aylık dönemde 12.700 milyar tümen ve 94 milyon dolarlık yerli yatırım yapıldığını belirterek, 9 aylık dönemde bu bölgelerde 153 milyon dolarlık yabancı yatırım gerçekleştiğini, bu rakamın geçen sene 100 milyon dolar olduğunu söyledi. İran'ın ihracat miktarının %40'ı serbest bölgeler ve özel ekonomik bölgelere aittir ve bunun yarısını da petrokimya oluşturmaktadır.
Hemşehri gazetesinde İslami Şura Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Abbas Golru'nun Barcam nükleer anlaşmasıyla ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Abbas Golru, Barcam adıyla anılan nükleer anlaşmada Amerika ve Avrupa Birliği alacaklı değil de borçlu taraflar olduğunu belirtti. İran'da Barcam nükleer anlaşması hakkında açıklama yapan Golru, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin belirttiği üzere ilk önce başta Amerika olmak üzere karşı tarafın dayattığı tüm tek yanlı yaptırımları kaldırması gerektiğini, ancak bu durumda şartlar normale döneceğini belirtti. Goldu. Fakat bu anlaşmada borçlu konumunda olan ülkeler alacaklıymış gibi davrandıklarının anlaşıldığını, oysa anlaşmadan çekilen taraf Amerika ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafta Avrupa Birliği Troikası olduğunu, bu yüzden bunlar yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve dayattıkları yaptırımları kaldırmaları gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Otuz dokuzuncu Uluslararası Fecr Film Festivali.
Uluslararası Fecr Film Festivali, İran İslam Cumhuriyeti'nin her yıl Şubat ayında düzenlenen en önemli sinema ve kültürel etkinliklerinden biridir.
Bu yıl festival koronavirüs salgını gölgesinde farklı bir şekilde düzenlendi.
Geçen sene dünyanın hemen hemen her yerinde tüm büyük kültürel etkinlikler koronavirüs pandemisinden etkilendi. Bu arada sinema dünyasının büyük festivalleri bu krizden en ağır şekilde zarar gören etkinlikler oldu. Yani sinema dünyasının gelişmelerini simgeleyen her şey, sinema seyircilerinden tutun ta bir araya gelmeleri ve film seyretmelerine kadar koronavirüs salgınını şiddetlendirmeleri muhtemeldi. Bu yüzden bu tür etkinlikler önceliklerini kaybetti ve bir kenara bırakıldı.
Koronavirüs salgını sinemaları tatile sürüklemenin yanında sinema ekonomisine de ağır darbe indirdi ve dünya genelinde birçok önemli film festivalinin feshedilmesine yol açtı. Örneğin Cannes Film Festivali uzun süre tartışmaların ardından koronavirüs salgını yüzünden 73. festivalini düzenlemekten vazgeçmek zorunda kaldı. Yine Lucarcon Film Festivali, Carlo Vivari Film Festivali, İskoçya'nın Uluslararası Edinburgh Film Festivali, Kanada'nın Dax Film Festivali, Uluslararası Tribeca Film Festivali, Çek Cumhuriyeti'nde Uluslararası Prag Film Festivali ve Pekin Film Festivali 2020 yılında düzenlenmeyen bazı önemli film festivalleriydi.
Bu festivallerden başka Amerika'da 46. Seattle Film Festivali, Türkiye'de İstanbul Film Festivali, Tayvan Film Festivali, Brüksel Film Festivali, Washington DC Film Festivali ve Luxemburg Film Festivali de koronavirüs pandemisi yüzünden ya iptal edilen ya da ileride bir tarihe ertelenen diğer bazı film festivalleriydi. İran İslam Cumhuriyeti'nde de koronavirüs salgını yüzünden dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi 38. Uluslararası Fecr Film Festivali 2020 yılında düzenlenmedi ve seneye ertelendiği açıklandı.
Ancak Fecr Film Festivali İran İslam Cumhuriyeti'nin sinema alanında en önemli kültürel etkinliğidir ve 1983 yılından bu yana her yıl Şubat ayında düzenli olarak düzenlenmiştir. Bu festivalin özel ödülünün adı Billur Simurg'dur ve festivalin yarışma bölümlerinde eserlerini ekran eden ve eserleri seçilen yarışmacılara verilir. Billur Simurg ödülünden başka onur diploması ve altın plakette festivalde yarışmalara katılan sanatçıların kazanabilecekleri diğer bazı ödüllerdir.
Bu yıl 39. Fecr Film Festivali İran İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıldönümü dolayısıyla Seyyid Muhammed Mehdi Tabatabai Nejat Sekreterliği'nde 1 ila 10 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl festivale katılan eserler 30 eyalette ve 5 serbest iktisadi bölgede 70 sinema salonunda seyircilerle buluştu. Bu yıl ilk kez festivalin ana bölümü olan Seymour Sevdası bölümüne ilk kez film yönetmeye başlayan 7 genç yönetmen katıldı.
Aslında bu yılki festivali genç yönetmenlerin ilk eserleriyle katıldıkları bir festival nitelemek mümkün. Bu yıl festivalde İran sinemasının eski ve deneyimli yönetmenler yoktu. Fakat onların yerine büyük coşku ile sinema dünyasına atılan ve eserlerini festivalde seyircileriyle paylaşarak tepkilerini görmek isteyen genç yönetmenler festivale katılmıştı. Bu yönetmenlerden bazılarının eserleri İran sinemasına parlak bir gelecek vaat eder nitelikteydi.
İnsanların hayatını ve sosyal ilişkilerine hedef alan birçok sanat dalının mahiyetini etkileyen koronavirüs salgını bu etkinliği de olumsuz yönde etkiledi ve halk tarafından pek sıcak karşılanmamasına yol açtı. Ancak buna rağmen son bir yılda ışıkları sönen sinema salonlarının ışıkları yeniden yakıldı ve sinema sektörünün çalışanlarının son bir yılda çalışmaları seyircilerin yorumlarına ve eleştirilerine sunuldu. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sağlık protokollerine, örneğin sinema salonlarının kapasitelerinin ancak %30 kadarının kullanılması, seyirciler arasında sosyal mesafe kuralı, salonların sürekli havalandırılması ve dezenfektan kullanılması gibi kurallara tam olarak uyuldu.
Fajr Film Festivali'nin kapanış töreninde bu yılki festivalin Billur Seymour Ödülü, Keskin Nişancı adlı eseri yönetmeni Ali Gaffari ve yapımcı İbrahim Askeri'ye verildi. Şehit Abdurresul Zerri'nin hayat öyküsünden esinlenerek sinemaya yansıtılan Keskin Nişancı adlı eserin ardından da anlaşıldığı üzere Şehit Zerri'nin düşmanları silahı ile avlamakta özel yeteneğini anlatıyor. Şehit Zerrin keskin nişancılıkta özel mahareti vardı. Öyle ki bazıları ona tek kişilik alay diyordu. Eserin yönetmeni bu konuda oldukça gergin ve inişli çıkışlı geçen bir eseri yaratmakla yararlandı. Eserde Şehit Zerrin'in bazı kişisel özellikleri olduğu gibi korundu. Örneğin Şehit Zerrin'in İsfahan yöresinin şivesi ile konuşuyor, 7 çocuk babası, şefkatli ve namaz kılanları veya Iraklı askerleri hedef almayan ve sadece Bağız ordusunun komutanlarını avlayan biri olduğu anlatılıyor.
Aslında Keskin Nişancı adlı eserin senaryosunda Şehit Zerri'nin kişiliği anlatılırken kişisel ve sosyal yaşamının tüm detayları anlatılmıyor. Sadece Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş günlerinde hamasetleri anlatılıyor. Gerçekte Keskin Nişancı adlı eser hamaset dilini kullanan ve Şehit Zerri'nin yaşamının tek boyutunu sunan bir eserdir. Eserin yönetmeni filmde gördüğümüz her şey Şehit Zerri'nin yaşamının gerçekleri olduğunu ve tam 15 yıl boyunca bu saygıdeğer şehidin anılarını çocukları ve silah arkadaşlarıyla görüşmelerde ortaya çıkardıkları anıları olduğunu ve bu anıları sinemaya aktardıklarını belirtiyor. Eserin yönetmeni ayrıca yakında Şehit Zerri'nin hayatını ve anılarını içeren Tek Kişilik Alay adlı eserde piyasaya sürüleceğini ve meraklılar bu kahramanın yaşamı ile daha fazla tanışabileceklerini kaydediyor. Yönetmen Şehit Zerri'nin yaşamındaki gerçeklere bağlı kalmakla beraber görsel cazibelerini artırmak için esere bazı bölümleri eklediklerini, örneğin filmin sonundaki sesler şehidin silah arkadaşlarının sesi olduğunu, filmin ortalarında bazı sahnelerde de şehidin çocuklarının sesini kullandıklarını ifade ediyor. Thank you.
belki Fajr Film Festivali'nde bazı noktalarda hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu yılki festivalde seyircilerle buluşan eserlerde dikkat çeken eğilimlerden biri, varoş hayatı, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk ve kentsel yaşamın sıkıntıları gibi sosyal konuların üzerinde odaklanmasıydı. Bu yıl yoksulluğun doğurduğu zararların gösterilmesi ve sınıflar arasındaki mesafeye vurgu oldukça fazlaydı ve senaryolarda dramatik ilişkiler en çok karakterlerin arasındaki iktisadi farklılıktan kaynaklanıyordu. Gerçekte hükümetin iktisadi politikalarına yönelik eleştiriler eserlerde en çok göze çarpan konuydu.
Ancak uzmanlara göre sinema eserlerinin uyuşturucu madde veya sigara kullanımı, intihar girişimleri, hatta senaryo gereği karakterlere uygulanan psikolojik baskılar önemli konular olmalarına rağmen yaş grupları gözetilerek ekran edilmelidir. Maalesef bu konu sinema dünyasında pek umursanmadığı anlaşılıyor. Bu yılki Fajr Film Festivali'nde bazı eserler de sosyal meseleleri eleştirme, hatta sosyal sorunlara patolojik yaklaşımla yapılmıştı ki her biri kendi yerinde eleştirilere, hatta takdir edilmeye açıktır. Ancak yine de bu eserlerin tüm yaş grupları için uygun olmadığı ve ekran edildikleri zaman bu konunun gözetilmesi umulmaktadır.
Bir başka önemli nokta, İran sinemasında önemli gelişmeler iki dalda gerçekleşmiş olmasıydı. İlkin İran sineması teknik açıdan önemli ilerleme kaydettiği gözlendi. Eserlerde bundan önce teknik açıdan zayıf olan bazı sahnelerin çok iyi yapıldığı ve özel efektlerin çok iyi kullandığı ve eserleri olumlu yönde etkilediği anlaşıldı. Gerçekte teknik ilerlemeler senaryo yazarlarına hayal gücünü geliştirmeye ve eskiden çekimi teknik açıdan mümkün olmayan sahneleri yazmalarına katkısı olduğu söylenebilir. Bu konu özellikle Bir Zamanlar Abadan adlı eserde çok belirgindi.
İran sinemasının ilerlediği ikinci alan kadın yapımcıların bu yılki Fajr Film Festivali'nde boy göstermeleriydi. Nitekim bayan yapımcı Nergis Abyar festivale katıldığı eseriyle sinema eleştirmenleri ve seyircilerin takdirini toplamayı başardı. Bu eser seyircilerin seçtiği en iyi eserin Simurgh ödülünü kazandı. Yine bayan Ayda Penahendi de senaryo yazarlığı ve yönetmenlik alanında İran sinemasında kadınların profesyonellik ve yenilikçilik alanında yeni bir tanım sunmayı başardı. Bundan başka İran sinemasında kadın sanatçıların gelişmeleri de bu alanda büyük emek harcadıklarını ve kadınlara seçkin konum kazandırdıkları söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, 39. Uluslararası Fajr Film Festivali üzerine hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'la işbirliği.
Ermenistan'ın askeri gücünü geliştirme çabası.
Ve Kırgızistan'da okullarda başörtüsü yasağının yeniden gündeme gelmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Kafkasya bölgesinin en önemli meselesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'la işbirliği meselesiydi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kormay Hikmet Hacıyev bir açıklama yaparak kurtarılan bölgelerin yeniden inşa ve imar sürecinde İran İslam Cumhuriyeti ile tahrip olan ulaşım yollarının onarımı öncelikli olduğunu belirtti. Hacıyev ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılan kentleri modern kentleşme ilkelerine uygun biçimde yeniden inşa edileceğini kaydetti.
Azeri üst düzey yetkili Hacıyev, Bakü'de görev yapan yabancı diplomatik kurumların temsilcileriyle kurtarılan Zengilan ve Kubatlı bölgelerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, işgal döneminde iki komşu ülke, yani İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ulaşım yolları tahrip edildiğini belirterek iki ülke arasında dostane komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı.
Geçen hafta ayrıca Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerubyan yakın gelecekte İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerin gelişme kaydedeceğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki 6 yıl içinde 2,5 kata çıkarılacağını belirtti. Bakan Kerubyan, Ermenistan yönetimi İranlı ürünlerin nakliyatı alanında şimdiki mevcut engelleri kaldırmaya çalıştığını, böylece bu faaliyeti kolaylaştırmak istediklerini ifade etti.
Bu doğrultuda Ermeni uzman ve Erivan Devlet Üniversitesi'nin İran Bilimi Departmanı Başkanı Vartan Veskanyan şöyle diyor. Tahran ve Erivan yetkililerinin iktisadi alanda muhtemel gündemlerine Fars Körfezi Koridoru, Karadeniz Koridoru ve iki ülke arasında doğal gaz ve elektrik enerji alışverişi gibi maddeleri örnek vermek mümkün. Bu konular sadece iktisadi açıdan değil, bölgesel jeopolitik açıdan da çok önemli konulardır.
İran ile komşu olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan aralarında barış sağlandıktan sonra şimdi Tahran ile özellikle iktisadi alan başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini takviye etmeye çalışıyor. Görünen o ki iki komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti'ni gelecekte iktisadi işbirliğini takviye etmek üzere en önemli ve en kolay seçenek gibi görüyor. Bu yüzden her iki ülke şimdiden İran ile ilişkilerini geliştirmek üzere büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Nitekim şimdiden İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki demiryol projesi ortak sınır bölgelerinde tamamlanması ve yine İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bazı anlaşmaların uygulanması ile birlikte yakın gelecekte Tahran ile iki komşu başkent arasındaki ticaret hacmi büyük oranda artması bekleniyor.
Ancak Bakü ve Erivan'ın Tahran'la ilişkilerini geliştirme çabalarına karşın iki komşu ülkenin Dağlık Karabağ üzerinde anlaşmazlıkları devam ettiği anlaşılıyor. Geçen hafta kendine cumhuriyet ilan eden Dağlık Karabağ bölgesinin Cumhurbaşkanı danışmanı David Babayan, bölge ülkelerinin medya organları ve sosyal paylaşım sitelerinde Dağlık Karabağ bölgesine giriş yapmanın Bakü yönetimiyle koordineli olarak yapılabileceği yönünde çıkan spekülasyonları reddederek şöyle dedi. Bu bölgenin kontrolünde bulunan bazı kentlere girmek için Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nden izin alma meselesi kesinlikle mesnetsizdir. Özellikle bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti ile hiçbir anlaşmada söz konusu değildir. David Babayan ayrıca Bakü ve Erivan arasındaki ihtilafların çözüme kavuşması kendini cumhuriyet ilan eden Karabağ'ın uluslararası camia tarafından tanınmasına bağlı olduğunu ileri sürdü.
Gerçi Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya ve Türkiye'nin bir kenara çekilip mevcut durumdan yararlanmalarına karşı devam eden ihtilaflardan başka, görünen o ki Ermenistan askeri güç bakımından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin seviyesine gelme çabaları da devam ediyor. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Ermenistan ordusuna karşı üstünlüğü ve bu ülkenin son 44 günlük savaşta kullandığı İHA'ların bu bağlamda önemli rol ifa etmesi Ermenistan yönetimini bu alanda geri kalmışlığını telafi etmeyi ve İHA yapımına başlamayı ve bu alanda gerekli olan insan gücünü yetiştirmeyi gündemine almasına yol açtı.
Bu doğrultuda Ermenistan'ın İHA programı başkanı Sedrak Vartanyan bir açıklama yaparak Ermenistan'da bu alanda faaliyet yürütecek yeni merkezler açılacağını belirtti. Ermeni yetkili Vartanyan'ın belirttiğine göre merkezin programı yeni İHA'ların tasarımı ve yapımı üzerinde odaklanacağı ve bu bağlamda ülkenin tüm imkanları seferber edileceği anlaşılıyor. Vartanyan son savaş Ermenistan'ın askeri teknik açıdan geri kaldığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Ermenistan yönetiminin askeri işbirliğini takviye etme ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı gücünü geliştirme çabalarının devamında Ermenistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Hakuk Arishkyan 2021 yılında top mühimmatı üreten yeni bir fabrika açılacağını duyurdu. Ermeni Bakan Arishkyan, bu mühimmatın Ermenistan'da üretilmesiyle birlikte ülkenin yurt dışında silah ve mühimmat alımına yönelik ihtiyacı hafifleyeceğini ifade etti.
Son 5 yılda Ermenistan'ın askeri sanayi bütçesi yaklaşık 3'e katlandı. Şimdi de Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'na rağmen cari gelişmeler Ermenistan yönetiminin barış anlaşmasının ötesinde hedeflerin peşinde olduğunu gösteriyor. Gerçekte hali hazırda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında savaşın yeniden patlak verme ihtimali de çok yüksektir. Oysa Rusya ve Türkiye sırasıyla Güney Kafkasya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çıkarlarını temin etme ve korumanın yanında bir kenara çekilerek sadece çıkarlarını temin etmekle meşgul oldukları anlaşılıyor.
Geçen hafta Kırgızistan Baş Müftü Yardımcısı Kadir Melekov, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan Kırgızistan okullarında başörtüsü yasağını halletmesini istedi. Baş Müftü Yardımcısı Melekov, Kırgızistan'da özellikle okullar başta olmak üzere başörtüsü yasak olmaması gerektiğini belirterek, bu yasak telafisi mümkün olmayan sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu. Melekov, Kırgızistan devlet erkanları bu meseleyi çözümlemesini umduğunu vurguladı.
Aslında Orta Asya Cumhuriyetlerinde eğitim kurumlarında başörtüsü yasağı yeni bir konu değildir. Bu yasak bu ülkelerin otoriter düzenlerinin yanlış kararlarına göre uygulanan yanlış bir yasaktır. Oysa başta Kırgızistan olmak üzere bu ülkelerin Müslüman insanlara İslam dininin ahkamını uygulamak istiyor. Bu doğrultuda Kırgızistan Maarif Bakanı, Diyanet İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Bayan Dinare Camgirçiva şöyle diyor. Kırgızistan'ın insan hakları aktivistleri son iki ayda başörtüsü yasağı hakkında 150 şikayette bulundular. Kuşkusuz bu kadar çok sayıda yapılan şikayet, Kırgız halkının ülkelerinde İslam ahkamını uygulamak istediklerini ortaya koyuyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir! Bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız
Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.